Ya bugün gerçekten süper bir gün. İşte yani az kişi oluyoruz da yine de Rab bizim aramızda çalışıyor ve özellikle paylaştığı söz çok ama çok uygundu. Çünkü biz bugün yeni bir vaaz serisi başlıyoruz Rut kitabında. Bu kitap yani 3000 sene önce yazıldı ve onun olaylar işte 3000 sene önce gerçekleştiği halde yine de bugünlerde bize çok ama çok şeyler öğretebilir. Aslında çok eski televizyonda bir dizi gibi oluyor. Yani bir gerçek bir dizi tarzı oluyor. İşte zengin, varlıklı bir ailenin düşüşü anlatıyor. Yabancı bir kadın köye geliyor. Ne yaşanacak? Bir aşk hikayesi de var içinde. Yani birçok işte yani gerçekten işte kısa bir dizicik oluyor. Ve evet ölüm de var bile. Yani hayatın her alanına dokunuyor. Ve biz bugün birinci bölüme bakacağız. İşte zengin bir ailesinin düşüşüyle başlıyor. Ve Tanrı hakkında birçok şeyler öğreneceğiz. Ama aynı zamanda Tanrı hakkında ve insan hakkında birçok şey öğretiyor. Ve bu gerçekler bugüne kadar da geçerli oluyor. Tanrı hepimizin hayatında nasıl çalıştığını anlatıyor. Ve özellikle çok felakete uğramış kişiler, fakir insanlar, Tanrı nasıl özen gösterdiği, nasıl sevgi gösterdiği ve onlara nasıl bereketlendiğini gösteriyor. O zaman bence bu Rut dizisinin adı Tanrı tesadüfleri sever adlandıralım. Çünkü gerçekten bu kitapta dua ediyorlar mucize oldu. Hiç yazılmıyor. Ama işte şöyle bir rastlantı vardı. Şöyle bir rastlantı, şöyle bir tesadüf vardı. Hep diyor işte Tanrı tesadüfleri sever. O zaman okumaya başlayalım. Büyük ekranda sözler izleyebiliriz. Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Betlehem kentinden bir adam, karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moab topraklarına doğru yola çıktı. Adamın adı Elimelek, karısının adı Naomi, oğullarının adı da Mahlon ve Kilyon'du. Yahuda'nın Betlehem kentinden Efrat boyundan olan bu kişiler Moab topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar. Tamam bu belki bizim için çok büyük bir anlam taşımıyor. Ama buradaki adımlar çok ama çok önemli. Çok büyük anlam taşıyorlar. Ve birincisi bu ailede işte 4 kişiden ibaret oluyor. Adam yani işte koca, karı ve 2 erkek çocukları var. 2 erkek çocuk belki 20 yaşlarında oluyor. İşte Elimelek ile Naomi, karı koca 40-45-50 yaşlarında oluyor hikayenin başlangıcında. Ve Elimelek yani kocanın ismi Tanrım Kraldır demek. Yani büyük bir isim Tanrım Kraldır anlamına geliyor. Naomi ise benim tatlılığım, benim keyfim. Çok şirin bir isim değil mi Naomi bir kadın için? O zaman bu kişilerde Efrat boyundan geldiğini diyor. Ve Efrat çok ileri gelen bir boy. Yani onlar çok varlıklı, çok ünlü köyde, çok tanındık oluyorlar. Çok saygıdeğer, çok onurlu. Onların atıları çok büyük. Herkes onlar ve onların ailesinden haberdar olurdu. Ve 2 oğulları da var maşallah. Ama belki kıtlıktan dolayı, belki bilmiyoruz ama çok garip isimler o 2 oğula vermişler. Biri Mahlon, hastalık anlamına geliyor. Yani güzel bir çocuğun var doğuyor. Ah, hangi isim takalım canım? Hastalık olsun. Yok. Nasıl bir isim? Öbür isim ise Kilyon, tükenmiş. Yani çok zayıf demek. Yani çok yazık ya. Bu çocuklar neler yaptılar ki? Ama işte yani bilmiyoruz. Belki kıtlıktan dolayı çok iyi beslenmişler. Bilmiyoruz. Ama bu güzel aile şimdi nerede oturuyorlar? Betlehem'de oturuyorlar. Betlehem ekmek evi anlamına geliyor. Ama ilginçtir ki Betlehem'de kıtlık var. Yani ekmek evinde hiçbir ekmek kalmamış. Yani çok, yine de çok ilginç. Ama bu hikaye, kutsal kitabın tüm hikaye aracılığıyla anlamamız gerekiyor. Bu yüzden her zaman başladığımız gibi işte bahçede başlıyoruz. Çünkü Rab Adem ile Havva yarattı. Adem bahçesi de yarattı. İnsan günah düştü ve Tanrı'dan uzaklaştılar, uzaklaştılar. Ama Tanrı birisi seçti, İbrahim'i seçti. Çünkü İbrahim Tanrı'ya iman etti diyor. Tanrı iman etti ve Tanrı İbrahim'i seçti. Şimdi İbrahim'in erkek kardeşinin oğlu vardı. Yengesi vardı, yani yeğeni vardı, Lut. Ve ikisi çok varlıklı, İbrahim ile Lut. Ve beraber geziyorlardı, bir sürü koyunlar, keçileri de vardı. Ve bir gün birbirinden ayrılmak zorunda kaldılar. Çünkü herkesin çobanları, koyunlar karışıyorlar, işte yeterince yem olmamış. O zaman Lut bir yöne doğru gitti, İbrahim diğer yöne doğru gitti. Şimdi Lut'un iki tane kız çocuğu vardı ve biri babasını Lut sarhoş ettirip onunla yatmak istedi. Ensest yapmak istedi. Yani babasıyla. Çok iğrenç bir şey. Ve ondan doğan, o ensestten doğan çocuğun adı Moav. Moav. Ve onların bir toprağı vardı. İbrahim'e ise başka bir toprak, İsrail toprakları verildi. Ve onlar işte yan yana oturmaya devam ettiler. Nesilden nesile, nesilden nesile. Ve Tanrı özellikle İbrahim'in torunu İsrail seçti. Ve onlara çok büyük vaatlerde bulundu. Onlara büyük bir bereketler verdi. Bir yasa verildi ve siz içindeki tüm yasalar tutarsınız. Bana sadık kalırsınız. Ben senin Tanrım olacak ve sen benim halkım olacaksınız diyor Tanrı. Ve sizi bereketleyeceğim, bol bol bol seni bereketleyeceğim diyor İsrail halkına. Ama yasının diğer tarafında ise sen benim verdiğim yasalar tutmazsanız sizin üzerinize lanetler, lanetler yağacak diyor. Kötülük gelecek. O zaman beni izlerseniz diyor Tanrı iyi gidecek sizin için. Beni izlemezseniz ise kötüye gidecek. Ve bir örnek olarak işte beni itaat etmiyorsanız kıtlık olacak sizin topraklarınızda diyor Rab. O zaman bu ayetler bir daha anlayabiliriz şimdi bunlardan. Hakimlerin egemenlik sürdüğü günlerde İsrail'de kıtlık başladı. Yahuda'nın Betlehem kentinden bir adam karısı ve iki oğluyla birlikte geçici bir süre kalmak üzere Moab topraklarına doğru yola çıktı. Adamın adı Elimelek, yani Tanrım kraldır. Karısının adı Naomi, yani benim keyfim. Oğlanın adı da Mahlon ve Kilyon, yani hastalık ve tükenmiş. Yahuda'nın Betlehem kentinden Efrat boyundan olan bu kişiler Moab topraklarına gidip orada yaşamaya başladılar diyor. Yani Rab onun halkını cezalandırıyordu aslında kıtlık aracılığıyla, çünkü onlar Rab'den uzaklaşmışlar. Uzaklaşmışlar ve tövbe etmektense bu adam, yani varlıklı olan, ünlü olan, Tanrım kraldır diyen adam, eşi benim tatlılığım, benim keyfim, çocuklarla beraber ekmek evinden, Tanrı'nın bereketlendiği toprağından çıkıp Moab, Tanrı'nın nefret ettiği bir yere doğru gittiler. Peki, nasıl geçti onlar için? Şimdi hikaye devam ediyor. Naomi, kocası Elimelek ölünce iki oğluyla yalnız kaldı. İki oğul Moab kızlarından kendilerine birer eş aldılar. Kızlardan birinin adı Orpa, ötekinin adı Rut'tu. Orada 10 yıl kadar yaşadıktan sonra Mahlon'da Kilyon'da öldü. Böylece kocasıyla iki oğlunu yitiren Naomi yapayalnız kaldı. Yapayalnız kaldı. Burada çok ilginç bir düşüş var aslında. Çünkü birinci ayet öğreniyoruz ki geçici bir süre kalmak için oraya gidelim demişler. Sonra adam ölüyor. Sonra onun oğulları evleniyor ve 10 sene kadar orada yaşamaya devam ediyorlar. Ondan sonra onlar da ölüyor. Yani ilk önce geçici bir yolculuk yapacağız. Belki bir 6 aylık orada kalalım diyorlar. 10 sene sonra hala oralarda bulunuyorlar. Ve burada sorumluluk almak ne kadar önemli olduğunu öğreniyoruz, görüyoruz. Yani Elimelek biraz Issız Adam filmindeki adama benziyor sanırım. Yani nerede beleş, orada yerleş. İşte burada yaşam biraz zor, oraya gidelim ne olur diyor. Oysa onun ismi nedir? Tanrım kraldır onun ismi. Yani terk etmesi hiç mantıklı değil. Hiç mantıklı değil. Ve bu adam hiç sorumluluk almak istemiyor. İşte biz yanlış olarak yaşıyorduk, tövbe edelim, Rab bizi bereketliyor diyebiliyor. Ama onun sorumluluğu almak yerine, hadi biz oraya gidelim, orası daha güzel diyor. Yani bu adam yanlış bir karar verdiği için ailesi mahvolmuştu. Her şeyini kaybetmişti. Eşi de dul kaldı. Ve bunu bizi korkutmak için söylemiyorum. Söylemiyorum. İşte dikkat et, yanlış karar verirseniz mahvolacaksınız filan demiyorum. Ama tüm kararlarımız Rab'be dayalı bir şekilde verelim arkadaşlar. Yani herhangi bir şey yapmadan önce Rab'be soralım, bu gerçekten senin isteğin midir? Senin isteğin nedir? Zor olsa da onu yerine getirmek istiyorum diyelim Rab'be. Yani Süleyman'ın dediği gibi Rab'be güven bütün yüreğinle. Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rabian, o senin yolunu düze çıkarır diyor. Yani ilk önce tamam, hayat biraz zor. İşte masada ekmek yok diye düşünerek başka bir yere gidiyorlar. Ondan sonra adam ölüyor ve ondan sonra o karardan dolayı çocukları imanlı kızlarla değil, imanlı olmayan, hatta Rabbin nefret ettiği bir halktan gelen kızlarla evleniyor. Yani bu adamın karardan dolayı ailesi gittikçe Rab'den uzaklaşıyorlar, uzaklaşıyorlar. İşte tövbe etmektense, hadi başka bir yere kaçsam daha iyi olur. Bu fıkra duydum. Temel İngiltere'ye gidiyor. Gezmek için araba alıyor, kiralıyor. Ve otoyoldayken Jeffy ile Dursun ile konuşuyor. Ya bu İngiliz uysal olduğunu düşünmüştüm ama hiç öyle değil diyor. Manyak gibi araba kullanıyorlar. Birbirlerini itiyor sürekli. Kornaya basıyor. Ve benim dışında herkes yanlış, yolun yanlış tarafında araba kullanıyor. İşte bazen sorun başka herkeste olduğunu gözükebilir. Ama asıl sorun bizde olabilir. Ya da İngiltere'de 500 sene önce bizim Henry VIII, 8. Henry kralımız vardı. Ve karısından hoşlanmadığı için ondan boşanmak istedi. Papa ona izin vermedi. O zaman tamam gideyim kendi kilisimi kuracağım. O zaman onlar benim boşanma hakkı verecekler diye düşünüyor. Ve toplamda 6 tane karısı vardı. İşte arda arda. Peki sorun 6 kadınla mıydı? Tek bir adamla mıydı? Yani bir düşün. Kadının suçu tabii diyorsun, tamam. İşte bazen yeni insanlar geliyor, işte ben 10 senedir imanlıyım, birçok kilise gezdim, hepsinden ayrıldım ama siz çok iyisiniz. Peki tamam, hoş geldiniz ama sanırım 1-2 sene sonra bizden de ayrılmış olacaksınız. Yani işte sorun nerede? Gerçekten başkaları suçlamadan önce kendimizi çok özenle incelememiz lazım çoğu zaman. Değil mi? Çünkü bazen biz çok fırarperest olabiliriz. İşte şu ülkeye kaçayım, şu işimi değiştireyim, şuradan kurtulayım, işte yani şununla evleneyim, şu çocuğu olsun filan diyebiliriz de kurtulacağız. Ama o şeyler oldu mu hala bir tatmin olamayız bazen. Aslında asıl sorun bende olabilir mi? O zaman bence sorunlarımızdan kaçmaya çalışmaktansa sorunlarımız Rabbin önüne getirelim. Başka arkadaşlarla paylaşalım. İşte bu sorun, bu zor durumdayım. İşte bu kişiyle bir sıkıntılı ilişkim var diyelim. Onlarla yüzleşelim yani bu sorunlar. İşte lütfen Rab bana yardım et. Yani benim değiştirmem gerekiyorsa lütfen benim de gücü ver senin kutsal ruhun aracılığıyla diye dua edelim. Paulus'un yazdığı gibi ben her durumda eldekiyle yetinmeye öğrendim. Yoksulluk çekmeye de bilirim. Bolluk içinde yaşamaya da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şey yapabilirim diyor. İşte bizim Rabbimiz büyük. Her şey, bütün kaynaklar ondadır. Değil mi? Ona başvurursak herhangi bir sıkıntıdan geçebiliriz. Hamdolsun. Hamdolsun. Ey erkekler özellikle. Sorumluluk al. Yani kadın da ama işte ailenin başı erkek oluyor. Sorumluluk al. Elli melek gibi olma. İşte iyi günlerde Tanrım kraldır deyip zor günlerde hadi başka bir yere kaçalım demeyelim. Sorumluluk alalım. Kendi ailemiz için, kendimiz için, kendi hayatımız için sorumluluk alalım. Dua edelim Rabbe. Tüm hayatımız ona adayalım. Ve Naomi az sonra göreceğimiz gibi sorumluluk alıyor. Tamam 10 sene sürdü sorumluluk almadı 10 sene boyunca ama ondan sonra sorumluluk alıyor ve İsrail'e dönüyor. O zaman hikayemiz devam etsin. Okuyayım. Naomi Moab topraklarındayken Rabbin kendi halkının yardımına yetişip yiyeceği sağladığını duyunca gelinleriyle oradan dönmeye hazırlandı. Onlarla birlikte bulunduğu yerden ayrıldı ve Yahuda ülkesine dönmek üzere yola koyuldu. Yolda onlara annelerinizin evine dönün dedi. Ölmüşlerimize ve bana nasıl iyilik ettinizse Rab size iyilik etsin. Rab her birinize evde rahat edeceğiniz birer koca versin. Sonra onları öptü. İki gelin hıçkıra hıçkıra ağlayarak hayır seninle birlikte senin halkına döneceğiz dediler. Naomi geri dönün kızlarım dedi. Niçin benimle gelesiniz? Size koca olacak oğullarım olabilir mi bundan sonra? Dönün kızlarım. Yolcunuza gidin. Ben kocaya varmayacak kadar yaşlandım. Umudum var desem, bu gece kocaya varıp oğullar doğursam, onlar büyüyene kadar bekler miydiniz? Kocaya varmaktan vazgeçer miydiniz? Hayır kızlarım, benim acım sizinkinden daha büyüktür. Çünkü Rab beni felakete uğrattı. Gelinler yine hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sonunda Orpa kaynasının öpüp vedalaştı. Rutsa ona sarılıp yanında kaldı. Naomi Rut'a bak eltiğin kendi halkına, kendi ilahına dönüyor. Sen de onun ardından git dedi. Rut şöyle karşılık verdi. Seni bırakıp geri dönmemi isteme. Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim. Sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım. Senin tanrın benim tanrım olacak. Sen nerede ölürsen ben de orada ölürüm. Ve orada gömüleceğim. Eğer ölümden başka bir nedenle senden ayrılırsam, Rab bana daha kötüsünü yapsın. Naomi, Ruth'un kendisiyle gitmek kesin kararlı olduğunu görünce, üstelemekten vazgeçti. Şimdi iki isim daha, Orpa ve Ruth. Orpa, arkaya dönen demek, Rut ise dost anlamına geliyor. Ve burada hikayenin tam anlamında dönüş noktası görüyoruz. İşte Orpa bir karar veriyor, Naomi ile Rut ise başka bir karar veriyor. Ve bu inanılmaz zor bir yolculuk idi bence. Çünkü bu iki kız her şeyden vazgeçmek, tamamen yabancı, onların daha önce hiç gitmediği bir ülkeye gitmeye hazır oldular. Yani ailesinden vedalaşıyorlarsa, işte ölmeden önce hiç görmeyecekler bir daha. O günlerde tabii ki Skype falan yoktu. Ziyaret falan da yoktu, yani uzun yolculuk. İşte para nereden gelecek hiç bilmiyorlar. Fakir oluyorlar. Çalışabilirler mi hiç bilmiyorlar. Ve çok yabancı hissedecekler orada. Ve evli olanları söylüyorum. Kayınvalide sevmek bazen biraz zor olabilir değil mi? Benim kayınvalidem harika bir kadın. Ama yine de bazen yani ufacık sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Ruth onun kayınvalidesi için her şeyden vazgeçmeye hazır olmuş. Değil mi? Naomi ne kadar sevmiş Ruth'u. Ve kutsal kitap boyunca Tanrı'nın en çok övdüğü kişiler bunlar gibi. Mesela İbrahim ülkesinden, zenginliğinden, ailesinden ve geleceğinden çıkıp yola gitti. Tanrı'nın istediği izleyerek. Nereye gideceği hiç fikri yoktu. Ama Rab işte bırak dediği an bıraktı ve gitti. Ve bu yüzden ona iman babası adı verildi. Öbür peygamberler mesela Yeşaya, Yeremya, Hezekiel gibi tüm dünyasal şeylerden vazgeçtiler. Kendilerini tamamen Tanrı'ya adadılar. Ve İsa Mesih bile cennetteki zenginlik, Tanrı'yla olan mükemmel ilişkisinden vazgeçip bu dünyaya geldi. Bu günahla dolu, pislikle dolu dünyaya geldi. Cennetteki mükemmeliyetliği bıraktı. Neden? Bizi kurtarmak için, babasına güvendiği için buraya geldi. Babası güvendiği için ve onun aracılığıyla o imanın sonucu neydi? Birçok kişi onun aracılığıyla kurtulacak. Kurtuldu ve kurtulacak. O zaman şimdi Tanrı için her şeyimi bıraktım, her şeyimi kaybettim diye hissederseniz, belki gerçekten başka bir ülkeden geldiniz, belki iman ettiğiniz için aile içindeki ilişkiler bozuldu, belki bir şeylerden vazgeçmek zorunda kaldınız. Ama böyle oluyor. Yani mutlaka hepimizin hayatında böyle şeyler var. Demek ki Tanrı sizi çok ama çok seviyor. Çünkü bu iman veriyor. Ve Tanrı'nın en sevdiği, Tanrı'ya en çok hoşnut eden şey iman oluyor. Değil mi? İman. Biz ne diyoruz? İşte imanlı mısın? Ama bazen pek fazla imanımız olduğunu hissetmiyoruz. Ama hepimiz imanlıyız. Değil mi? Hamdolsun. Yani Tanrı'nın çocuğu olmak ne kadar harika bir ayrıcılık. Ne kadar güzel bir şey. Ve belki şimdilik her şey çok zor hissediyor sizin hayatınızda. Ama bir gün Tanrı aferin çocuğum diyecek. Değil mi? Bana iman ettin. Bana iman ettiğin için aferin diyecek ve bizi ödüllendirecek. Ve burada Naomi ile Ruth bir karar vermek, yani farklı kararlar vermek zorunda kalıyor. Naomi işte bir tövbe noktası var bu yolun geri dönüşünde. Yani Naomi, evet daha önce Rabbi terk ettim. Yanlış idi. Ona geri dönmem lazım diye bir karar verdi. Ve sonra o nasıl bir karar olduğunu ve ne kadar zor bir karar olduğunu göreceğiz. Ama sanırım Ruth için çok daha zordu. Çünkü nereye gideceği hiç bilmiyordu. Daha önce hiç gitmemişti. Sadece Naomi tanıyor. Sadece Naomi tanıyor. Ve ne diyor? Senin halkın benim halkım. Senin Tanrın benim Tanrım olacak. Sen nerede ölürsen ben de orada öleceğim ve orada gömüleceğim diyor Ruth. Yani geçmişimi, ailemi senin Tanrın için terk etmeye hazırım diyordu. Belki siz İlk defa yaşama geliyorsunuz. Belki son haftalardır, son aylardır geliyorsunuz ya da internette bizi dinliyorsunuz. Peki bu karar, bu tövbe, bu dönüş kararı hiç verdiniz mi? Yani evet şu ana kadar benim hayatımda birçok yanlışlar var, yanlışlıklar vardı. Onlardan tövbe edip, onları geride bırakmak istiyorum ve İbrahim'in Tanrısını izlemek istiyorum. İsa Mesih'i izlemek istiyorum. Kendimi ona adamak istiyorum. İşte Yaşam Kilisesi'ndeki kardeşlerin Tanrısı benim Tanrım olsun dediniz mi hiç? Çünkü Tanrı'nı tövbe edenleri hep seviyor, hep kabul gösteriyor onlara, hep kabul ediyor. Ve Ruth'un sonraki bölümlere bakarsak, Ruth geri Rab'e geldiğinde onun ne kadar çok bereketlediğini görüyoruz. Çünkü Tanrı'nın olduğu yerde bereket var. Tamam her şey hemen güllük gülistanlık olmuyor ama biliyoruz ki Rab ile yaşamak, gün be gün onunla beraber zaman geçirmek en harika şey oluyor bizim için. En faydalı şey. Onun kutsal ruh bizim üzerimizde, bizim içimizde çalıştıkça biz kutsallaşıyoruz. Babamıza daha da benzemeye başlıyoruz. Onun kabuliyeti, onun sevgisini hissediyoruz. Ve onun gücü alıyoruz. Ondan gelen güç, her gücüyle her şeyden geçebiliriz. Bize daima güç veriyor. Yetinmek için, geçinmek için güç veriyor. Onun tatlı varlığı bizim içimizde konaklamaya başlıyor. Ve belki de sanırım hepimiz, yani işte 5 sene, 10 seneden sonra, 10 seneden daha fazla imanlıysanız, geriye baktığınızda işte o süreç, o birkaç senelik süreç çok zordu. Ama şimdi çok net bir şekilde görebilirim Tanrı nasıl o durumlar aracılığıyla benim hayatımda çalıştığını görebilirim diyebiliriz. Bu o anların içindeyken, o zamanlar içindeyken onun dışında görmek çok zor. Ama geriye baktığımızda, wow, gerçekten Rab, tamam zamanlar çok zordu, çok acı çektim. Ama Rab onlar aracılığıyla nasıl çalıştığını çok iyi bir şekilde görebiliriz. Şimdi hikayenin sonuna doğru geliyoruz. Devam edelim. Böylece ikisi Naomi ile Ruth Betlehem'e kadar yola devam ettiler. Dönüşleri bütün kenti ayağa kaldırdı. Kadınlar birbirlerine Naomi bu mu diye sordular. Aslında bazen işte Naomi bu mu diye sordular diye düşünebiliriz. Ama sanırım yani biz şöyle hayal edelim. Siz köyde yaşıyorsunuz ve bir gün köyün ileri gelen aileden biri Almanya gidiyor. Orada taşınıyorlar ve 10 sene boyunca onlardan hiç haber gelmiyor. Ve bir gün dönüyorlar ya da dönmeye başlıyorlar. Sen neler bekliyorsun? İşte Mercedes ile köye gelecekler. Köyün onuru daha da büyük olacak. Altınla, hediyeyle, belki iki oğulların güzel Alman eşleri de olacak. Öylece köye gelecekler. Öyle bekliyorsun ve bütün kadınlar, "Oo, Naomi bu mu?" diye soracaklar. "Wow, Tanrı onlar nasıl bereketlenmiş Almanya'da?" diye söyleyecek. Naomi bu mu? Hadi bakalım Almanya'dan ne hikayelerin var? Neler yaşamıştın orada? Nasıl halkı? Neler yaptın oradayken? Ama tabii ki biz biliyoruz öyle değildi. Naomi onlara beni Naomi değil Mara diye çağırın dedi. Yani Mara'nın anlamı acı. Acı diye çağırın. Çünkü her şeye gücü yeten Tanrı bana çok acı verdi. Giderken her şeyim vardı. Ama Rab beni 50 boş döndürdü. Beni niçin Naomi diye çağırasınız ki? Görüyorsunuz, Rab beni sıkıntıya soktu. Her şeye gücü yeten Tanrı başıma felaket getirdi. Diyor. Hani Naomi nasıl bir utanç hissediyor. Hayal edebilir misiniz? Köydeki dedikodu nasıl olduğunu. İşte giderken ünlü bir aileden, zengin bir aileden geliyordu. Kocası vardı, iki güzel oğulları da vardı. Tamam isimleri biraz garip ama güzel oğulları vardı. Ve gittiler. Ve şimdi tek başına dönüyor dul kadın. Oğulları yok. Kocası yok. Yaşlandı, 50. 60 yaşlarında oluyor şimdi. İşte ünlüden yabancıya döndü. Ailesini geride bıraktı. Zaten annesi babası ölmüştür. Başka hiç kimse yok onun ailesinde. Toprakları satmışlar giderken. İki oğul, belki 8-9 senedir evli ama hiçbirinin çocuğu yok, torunu yok. Ne vardı? Lanet altında oturmuşlar. Ve onlar da şimdi ölmüş. yaşlandı, zaten çalışamaz. Mendil satmaktan başka bir şey. Ve hiç bir geleceği yok. Hiç geleceği yok. Yani toplumun en üst kısmından en alta düşmüş Naomi. Ve bu yüzden bana Mara diye çağırın. Acı. Aslında siz işte Gaziantep, Mardin yerlere gittiyseniz orada bir Mara kahvesi var. Bilir misiniz? Mara kahvesi işte aynı kelimeden geliyor. Arapçadan geliyormuş. Acı anlamını. Çünkü çok acı bir kahve oluyor. Ve diyor, Rab beni sıkıntıya soktu. Her şeye gücü yeten Tanrı başıma felaket getirdi, diyor. Yani Naomi belli ki çok acı. Tamam, çok felakete uğramış. Çok acı yaşamış. Ve çok acı yaşadığımızda iki tarz insan oluyor. Aslında bu bir seçenek oluyor. Çünkü Ruth da çok acı yaşamış. Gençti ama çocukları yoktu. Eşi de ölmüş. Çok genç bir yaşta dul kalmış. O da çok acı yaşamış. Naomi gibi. Ama onun tepkisi çok farklı oluyor. O zaman bir seçenek var. Naomi gibi acı verdiği durumdan geçemez. Geçemez aslında. O durum sanki özdeşleşiyor. Rab beni felakete uğrattı, diyor. Ve sadece kendisi hakkında düşünebilir. İşte bu acı içselleştiriyor. Ve kimliği oradan kaynaklamaya başlıyor. Ve bu çok kötü bir durum. Çok zor bir durum. Ruth ise tamam, zorluktan geçtim ama devam edeceğim, diyor. Benim daha önceki gibi, benim hayatım bir daha önceki gibi olmayacak ama benim kimliğimi değiştirme izin vermeyeceğim buna, bu acılar. Asla bu acılık benim içime girmeye hakkını vermeyeceğim, diyor. Bizim bir seçeneğimiz var burada. Yani hepimiz zor durumlardan geçeceğiz. Çoğumuz geçmekteyiz şu anda. Ama bir kararımız var. O acı içselleştirecek miyiz? Yoksa Rab'be verecek miyiz? Ve onun gücüyle o acıdan geçecek miyiz? Bizi değiştirecek. Bizi değiştirecek bu acı, bu zor durumlar, bu felaketler. Ama Rab onlar aracılığıyla bizi yetiştirebilir. Bizi bizim içimizde çalıştırabilir, çalışabilir ve bizi iyiliğe değiştirebilir. Paulus da şöyle yazıyor: sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü. Dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini. Tanrı'nın beğenisini de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür, diyor. Yani sıkıntılı zor zamanlardaysak, işte Tanrı'nın bir planı var burada. O bizimle beraber yürüyecek. Bizimle beraber bu acı paylaşıyor. Çünkü Mesih ne kadar acı çekti bizim için. Mesih bizimle yürümek istiyor. Ve son ayete geliyoruz. İşte Naomi, Moab'la geleni Ruth'la birlikte Moab topraklardan böyle döndü. Betlehem'e gelişleri arpanın biçilmeye başlandığı zamana rastlamıştı. Ve bu son ayet olmasaydı bu hikayede hiçbir umut olmayacaktı. Ama bu son ayette gerçekten harika bir umut var. Çünkü birinci ayetiyle kıyaslarsak, işte başta Rabbi terk ediyorlardı, şimdi ise dönüyorlar. Başta ekmek evinde, Betlehem'de bir kıtlık vardı, şimdi ise Rab kendi halkına dönmüş. ekmek var artık. Zor zamanlarda Eli Melek, onun kocası Rab'den kaçtı. Ama Naomi zor zamanlardayken Rab'be döndü. Bir umut var burada. Ve diyor, arpanın biçilmeye başlandığı zamana rastlamıştı. Tabii ki rastlantı değil. Tanrı'nın yaptığı bir şey. Çünkü Tanrı tesadüfleri sever. Yaratan Tanrı zaten. Ve hatırlarsanız, yani nereden nereye serimize katılıyorsanız, geçen hafta, iki hafta önce Fısı Bayram hakkında bahsettik. Çünkü çok ilginç, İsrail'de bu arpa biçilmeye başlandığı zaman Fısı Bayramı'na denk geliyor. İşte Fısı Bayramı, bayramında Tanrı kendi halkını nasıl Mısır'daki kölelikten çıkardığı, kurtardığını hatırlıyorlar, hatırlıyoruz. Ve 2000 sene önce de Fısı Bayramı'nda yine Betlehem'den gelmiş olan İsa Mesih Fısı Bayramı'nda çarma gerildi. Ve onun aracılığıyla kurtulabiliriz. Onun aracılığıyla o çarma olaydan dolayı şeytana yok etti. Tanrı'nın işte tüm eski antlaşma boyunca, tüm kutsal kitap boyunca işaretlediği adam İsa Mesih idi. Ve burada bu hikayede biz bunu görüyoruz. İşte dönüyorlar tam Fısı Bayramı'na denk geliyor. Yani hem önceki şeylere Tanrı onun halkını nasıl Mısır'dan kurtardığını işaretliyor. Aynı zamanda geleceğe de bakıyor. İsa Mesih bizi nasıl günahın egemenliğinden kurtaracak. Çünkü burada Tanrı Naomi ve Ruth kurtarıyor bir şekilde. Kurtarıyor. O zaman düşünelim. Bizim hikayemizdeki yerimiz nerede? Biz daha çok kime benziyoruz? Durumumuz nasıl bu arada? Belki bazılarımız, belki internettekiler, belki burada oluyorsunuz da Elimelek'e benziyor. İşte her şey güzelken evet Tanrım kraldır diyen imanlı. Ama zor zaman geldiğinde ya belki kiliseden biraz vazgeçsem, belki tek başına Hristiyan olarak yaşamaya çalışsam, belki başka şeylerde incelemeye başlayayım, belki işte işe daha çok odaklayayım diye düşünmüşsünüz. Nerede beleş, orada yerleş. Issız adam işte sorumluluk almaktan korkan, istemeyin. Ve Elimelek için hiç iyi değildi. Ama siz tövbe edebilirsiniz. Yine Rab'be gelebilirsiniz. Çünkü onun kapıları daima açık oluyor. Elimelek'in çocukları babasından dolayı, babasının günahtan dolayı imansızlığa düşmüşler. Belki sizin anılarınız, babalarınız bir sefer imanlıydı ama şimdi pek kiliseye gelmiyor. Şimdi pek iman etmiyorlar. Ve belki siz de o durumda oluyorsunuz. Siz de tövbe edebilirsiniz. Yine gelebilirsiniz. İşte Orpa, Kayın validesini çok sevdi ama ailesini ve geçmişini bırakmak istemedi. Ya da Naomi gibi yaşadıklarından dolayı benim tatlılığım, benim keyfim acıya döndü. Belki siz öyle hissediyorsunuz bugün. Her şeyini kaybetmiş. Ne kocası var ne çocuğu var artık. Hayat çok umutla başlamış bence. İşte biz yeni yerlere keşfetmeye gideceğiz. Ama sanki sürekli onun başına bir felaket, başka bir felaket, başka bir felaket geliyor. Hayat hiç beklediği gibi olmamış. belki olabilir. Ama eninde sonunda Rab'be döndü ve yavaş yavaş bu önümüzdeki haftalar boyunca Rab, Naomi ve Ruth'un hayatında nasıl çalıştığını göreceğiz. Belki Ruth'a benziyorsunuz. Genç olduğu halde çok ama çok felakete uğramış. Eşi kaybetmiş, işte ailesi de kaybetmiş, kısır da kaldı. Yani pek umudu da yok ama çok genç. Ama yine de Tanrı'ya suçlamadı. İmanla davrandığı için ve geçmişinden tövbe ettiği için daha büyük bir bereket alacak diyor. Ve hikayenin sonunda onun çocuğu da eşi de olduğunu görüyoruz. Ve aslında bu sıradan bir oğul değil. Çünkü birkaç hafta sonra göreceğimiz gibi Rut'tan gelen oğul Kral Davut'un büyük babasıydı. Ve Kral Davut'tan gelen İsa Mesih bizim kurtarıcımız oldu. O zaman siz de belki işte benim halkım, benim büyüdüğüm yer çok kötü. Buradan asli bir şey çıkamaz. Moab topraklar gibi. İşte ensesten doğan, doğmuş bir halk. Ama Rab bile onlar aracılığıyla kullanıyor. Ve bu kadın oradan çıkarıyor, kurtarıyor. Ve ondan gelen bizim hepimizi kurtaran İsa Mesih geliyor onun soyundan. Şimdi bence ayağa kalkalım ve dua edelim beraber. Ya Rab, biz sana hamd ediyoruz. Çünkü bu hikaye aracılığıyla sen ne kadar merhametli bir Tanrı olduğunu görebiliriz. Biz samimiyet içinde sana gelmek ya da dönmek istediğimizde mutlaka bizi kurtarıyorsun, bizi karşılaşıyorsun, bizi alıyorsun, ailesine dahil ediyorsun ve bizi bereketliyorsun. Biliyorum ki burada çok zor durumlardan geçen kardeşler var. Onlar Ruth gibi olsun diye dua ediyorum ya Rab. Eli melek gibi ya zor durumdan dolayı ben Rab'i terk edeceğim değil. Naomi gibi ben çok acı biri olacağım değil. Ama Ruth gibi evet zor durumlardan geçiyorum ama Rab'in gücüyle her şey yetebilirim. Her şey den geçebilirim diyen ve ya Rab dua ediyorum değerli kardeşlerim için bugün birçok kişi için bir dönüş noktası olsun. Bugün birçok kişi bu geçmiş şeylerden tövbe etsinler. Bu geçmiş yanlış kararlardan, Rab'den kaçışlardan tövbe edip yine de yaşayan Rab'in önüne gelebilsinler diye dua ediyorum. Ve daha önce yaşamış olan acı ve şimdi çok acınmış, çok kötü hisseden kardeşler için de dua etmek istiyorum ya Rab. Acılarımız bizde kalmasın. Biz çektiğimiz acılar özdeşleşmeyelim diye dua ediyorum. Ama sana verelim. Hamdolsun İsa Mesih için çarmıta bütün acılar, bütün şeytanın verdiği acılar aldın kendine. Bizim taşımamız, bizim özdeşleşmemize gerek yok. Ve biz bunlar şimdi sana vermek istiyoruz ya Rab. Bizde kalmasın, biz acınmış kişiler olmasın. Ama senin lütfun aracılığıyla yaşayalım. Senin merhametini, senin sevgini, senin ruhunu, senin tatlılığını, senin gücünü tanıyan bir halk olalım diye dua ediyorum.